Ayrım 21, Kum Fırtınası, James Rollins, sayfa 261. 202. Geminin altında sarsılırken Omaha dirseğini geriye çıkarttı. Sintine'nin karanlığı dengesini kaybetmesine yol açmıştı. Su ayakkabılarının içine doluyor, ayak bileklerini donduruyordu. Arkasından bir şapırtı geldi ve de bir küfür. Danny de ondan iyi hareket edemiyordu. ''Nereye gittiğini biliyor musun?'' diye sordu Coral Omaha'ya. Buz gibi sesi pis kokulu Sintine'de yankılanıyordu. ''Evet'' diye çıkıştı Omaha. ''Bu bir yalandı. Bir elini meyilli duvarda gezdirip yukarıya giden merdiveni bulmak için dua ediyordu. Bir sonraki merdivenler orta güvertenin altındaki ana ambara çıkacaktı. Ya da Omaha öyle umuyordu.'' Sessizlik içinde devam ettiler. Sıçanlar keskin ciyaklamalarla itirazlarını belirtiyor, karanlıkta daha büyük, ıslak buldoklar kadar büyük geliyorlardı. Sayıları hayal gücüyle artıyordu. Omaha sıçanların önlerinden akan suda koşturduklarını duyabiliyordu. Geminin kıç tarafında öfkeli bir yığın oluşturuyor olabilirlerdi. Kalküta'daki bir ara sokakta sıçanların yediği bir ceset görmüştü. Gözleri gitmiş, cinsel organları yenmiş, bütün yumuşak dokular dişlenmişti. Omaha sıçanlardan hiç hoşlanmazdı. Ama Safiye için duyduğu korku ilerlemesini sağlıyordu. Karanlık ve kurşun sesleri kaygısını arttırıyordu. Zihin gözünden kanlı görüntüler geçiyordu. Hepsi düşünülmeyecek kadar korkunç görüntülerdi. Onun için hala neler hissettiğini söylemeyi neden ertelemişti? Onu sağ salim bulmak için şu anda dizlerinin üzerine bile çökebilirdi. Uzattığı eli bir şeye çarptı. Uzanıp basamak ve çivi başlarını buldu, bir merdiven. ''İşte geldik'' dedi, hissettiğinden daha güvenli bir sesle. Haklı olması ya da olmaması ya da merdivenin nereye gittiği umurunda değildi, tırmanıyordu. Danny ve Coral yaklaşırken tırmanmaya başladı. ''Dikkatli ol'' diye onu uyardı Coral. Yukarıdaki çatışma sesleri devam ediyordu, yakındı, bu yeterince uyarıcıydı. En üst basamağa varan Omaha, kapağın iç kolunu bulana kadar araştırdı. Kilitli ya da üzerinde yük olmaması için dua edip itti. Kapak kolayca açıldı, geriye savrulup ahşap destek sütununa çarptı. Coral tısladı, sözcük yoktu, yalnızca itiraz. Yukarıdaki ışıkla mutlu olan Omaha, aşağıdaki karanlıktan sonra gözlerini kırpıştırarak etrafa baktı. Sintine'nin tuz ve küfünden sonra hava da çok ferahlatıcıydı. Yeni kesilmiş samanlar. Büyük bir gölge sağa doğru gitti. Dönüp bakınca tepesinde yükselen devasa bir atla karşı karşıya geldi. Daha önce kaçan aygırdı bu. Hayvan başını yana savurup ona doğru soludu. Gözleri dehşetten bembeyaz olmuştu. Tehditkar bir şekilde ayağını kaldırdı. Ağırına giren davetsiz misafiri çiğnemeye hazırdı. Omaha şanslarına küfrederek geri çekildi. Sintine kapağı aygırın ahırına açılıyordu. Bitişikteki diğer bölmelerde bulunan öteki atları da fark etmişti. Dikkatini aygıra çevirdi. At onu ahırına bağlayan ipi çekiştirdi. Ürken Arap atı silahlı korumalardan daha iyiydi. Ama dışarı çıkıp bitişikteki ambardaki silahlara ulaşmaları gerekiyordu. Safiye için duyduğu korku kanını ateşliyordu. Buraya kadar gelmişti. Atı tutan halata güvenerek kapaktan geçti. Yerde yuvarlanıp ahırı kapatan çitin altından sıyrıldı. Ayağa kalkarak çıplak dizlerindeki tozu silkeledi. ''Hızlı hareket edin!'' Kırmızı ve sarı renklerde bir at battaniyesi buldu. Diğerlerinin de güvenliğe ulaşabilmesi için battaniyeyi sallayıp atın dikkatini çekmeye çalıştı. At onun hareketlerine kişneyerek karşılık verdi. Ama yeni davetsiz misafirlerle daha fazla rahatsız olmak yerine eğer battaniyesine yönelerek ipini çekiştirdi. Omaha atın battaniyesini tanıdığını düşündü. Bu at için birisinin onu dışarı yürüyüşe çıkaracağı anlamına geliyor olmalıydı. Telaş aygırın oradan kurtulmak için duyduğu arzuyu arttırıyordu. Danny ve Coral yanına gelince Omaha üzülerek battaniyeyi çitin üzerine bıraktı. Aygırın iri gözleri onunkilerle buluştu. Ürkmüştü, güven verilmeye ihtiyacı vardı. ''Silahlar nerede?'' diye sordu Coral. Omaha ağırdan uzaklaştı. ''Şurada olmalı.'' Üst güverteye çıkan rampayı işaret ediyordu. Üst üste konmuş üç sandık arka duvara dayalı duruyordu. Her birinde Kensington arması vardı. Omaha onları ambardan geçirirken her yeni kurşun sesiyle başını eğiyordu. Salvolar arka arkaya geliyordu. Ölümcül çatışma rampanın tepesindeki çifte kapıların dışından geliyor gibiydi. Danny'nin ilk sorusunu hatırladı. Kim saldırıyordu? Bunlar bir korsan çetesi değildi. Bu iş fazla uzun, fazla organize, fazla cesurdu. Sandıklara ulaşıp zımbalanmış manifestoları incelediler. Malzemeleri kendisi koyan Omaha, tüfek ve tabancaların bulunduğu bir sandık olduğunu biliyordu. Doğru sandığı hemen buldu, bir manivela kullanarak açtı. Danny tüfeklerden birini aldı. ''Ne yapacağız?'' ''Sen kafanı aşağıda tutacaksın,'' dedi Omaha, bir çöl kartalı tabancasını çekerek. ''Ya sen?'' diye sordu Danny. Omaha yerdeki tabancayı doldururken çatışmayı dinledi. ''Bir yerlerine ulaşmalıyım, güvende olduklarından emin olmalıyım.'' Ama gerçekte Safiye'yi düşünüyordu. Gülümseyen, daha genç Safiye'yi. Daha önce bir kez başarısız olmuştu, bir kez daha olmayacaktı. Coral sandığı inceledikten sonra tek bir tabancayla geri çekildi. Şarjörü hızla ve becerikli bir şekilde nokta 357'likle doldurup yerine taktı. Silahlandığı için artık daha rahat görünüyordu. Serbest kalan dişi aslan ava hazırdı. Gözleri Omaha'nınkilerle buluştu. ''Sintine'den ön tarafa geri dönmeliyiz, diğerlerine oradan katılmalıyız.'' Çifte kapının hemen dışında çatışma sürüyordu. ''Çok fazla zaman kaybederiz.'' Omaha doğruca çatışmanın içine açılan kapılara baktı. ''Başka bir yol olabilir.'' Omaha planını anlatırken Coral kaşlarını çatarak ona baktı. ''Şaka yapıyor olmalısın,'' dedi Danny. Ama Omaha sözlerini bitirirken Coral başını salladı. ''Denemeye değer.'' ''O zaman gidelim,'' dedi Omaha. ''Çok geç olmadan.'' 10. Bölüm Fırtına Dalgası 3 Aralık 0207 Arabistan Denizi. Çok geç kalmışlardı. Painter Safiye'nin odasından açık kapısına yaklaştı. İçeride bir lamba yanıyordu. Bütün telaşına, gemiye mayın döşendiğinden emin olmasına rağmen tereddüt etti. Arkasındaki Kara Clay Bishop'ın yanında kalmıştı. Painter Safiye'yi da aynı durumda bulmaktan korkuyordu. Yerde ölü olarak. Ama gerçekle yüzleşmesi gerektiğini biliyordu. Safiye ona güvenmişti. Bütün ölümler onun hatasıydı. Yeterince uyanık olmamıştı. Görev burnunun dibinde tamamlanmıştı. Onun nöbeti sırasında. Kenara çekilip kapıyı biraz daha itti. Gözlerini kırpmadan odayı taradı. Boştu. Buna inanamayarak dikkatle eşikten geçti. Oda yasemin kokuyordu. Ama Safiye'den geriye kalan tek şey bu kokuydu. Bir şiddet belirtisi yoktu. Ama müzeden gelen eserin bulunduğu metal çantadan da bir iz yoktu. Painter bir an için endişeyle şaşkınlık arasında felç olmuş gibi kala kaldı. Arkasında bir inilti duydu, döndü. ''Clay yaşıyor!'' diye seslendi Kara. Painter sendeleyerek koridora çıktı. Kara genç adamın yanına çömelmişti. Parmaklarının arasında bir şey vardı. ''Bunu sırtında buldum.'' Painter ona doğru giderken oğlanın göğsünün inip kalktığını fark etti. Bunu nasıl gözden kaçırmıştı? Ama cevabı biliyordu, çok telaşlıydı, sonlarının geldiğine emindi. Kara elindekini ona uzattı, kanlı bir darttı. ''Uyuşturucu,'' dedi. Painter dönüp açık kapıya baktı. ''Uyuşturucu, demek Safiye'yi canlı istiyorlardı. Bütün bunların nedeni adam kaçırmaydı. Başını iki yana sallayıp gülmesine engel olmaya çalıştı. Biraz Cassandra'nın zekasını takdir ederek, biraz rahatlayarak. Safiye hala hayattaydı şimdilik. ''Onu bırakamayız,'' dedi Kara. Painter başını sallarken karanlık sulardaki denizaltıyı hatırladı. Telaşla geri döndü. ''Ne kadar zamanları vardı?'' ''Onun yanında kal.'' ''Sen nereye?'' Painter açıklama yapmadı. Alt güverteye koşup ekibin diğer üyelerini aradı. Dan kardeşler ve ortağı. Safiye'ninki gibi onların kameraları da boştu. Hepsi mi götürülmüştü? Aşağıda korkmuş bir tayfa buldu. Mutfak çalışanlarından biriydi bu. Burnu kanıyordu. Adamı ayağa kalkmaya teşvik etmeye çalıştı ama adam korkudan felç olmuştu. Painter'ın onu ikna edecek zamanı yoktu. Koşarak üst kata çıktı. Kara öğrenciyi oturtmayı başarmıştı. Clay uykuluydu. Başı öne arkaya sallanıyordu. Ağzından anlaşılmaz sözcükler çıkıyordu. ''Haydi.'' Painter Clay'i bir kolunun altından tutup ayağa kaldırdı. Islak çimento çuvalını hareket ettirmek gibi bir şeydi bu. Kara Clay'in yerdeki gözlüğünü aldı. ''Nereye gidiyorsun?'' ''Bu gemiden inmemiz gerek.'' ''Ya diğerleri?'' ''Hepsi gitmiş, Safiye ve diğerleri.'' Painter üst kata çıkan merdivenlere gitti. Son sahanlığa vardıklarında biri onlara doğru geldi. Adam Painter'ın anlayamayacağı kadar hızlı bir Arapça konuşuyordu. ''Kaptan El Haffi,'' dedi Kara hızla tanıştırarak. Painter adam hakkında istihbarat almıştı. Çöl fantomlarının lideri olduğunu biliyordu. Ambardaki stoklardan daha fazla cephaneye ihtiyacımız var dedi kaptanızla. Hepiniz gizlenmelisiniz. Painter onun yolunu kesti. Elinizdekilerle ne kadar dayanabilirsiniz? Adam omuz silkti. Belki bir dakika. Onları oldukları yere sabitlemelisiniz. Bu gemiden ayrılmamalılar. Painter hızlı düşünüyordu. Şabab Omman'ın şimdiye kadar havaya uçmamasının tek nedeni tahrip ekibinin hala gemide bulunuyor olmasıydı. Onlar gittikten sonra Cassandra'nın mayınları patlatmaması için bir neden yoktu. Painter kapının yanında gevşek bir halde duran bir adam fark etti. Silahlı adamlardan biriydi. Güvertede yüzü koyun yayılmış halde gördüğü adam. Clay'i yere indirip sürünerek adamın yanına gitti. Belki adamın üzerinde işine yarayacak bir şey bulurdu, bir telsiz filan. Yüzbaşı El Haffi'ydi, ona katıldı. Onu buraya sürükledim. Üzerinde ekstra cephane olabilir diye düşündüm. Ya da el bombası falan. Sonuncusunu buruk bir ifadeyle söylemişti. Tek bir el bombası güvertedeki beraberliği sona erdirirdi. Painter cesedin üstünü arayıp maskesini indirdi. Adamın ağzında telsiz vardı. Telsizi çekip ağızlığı taktı. Hiçbir şey olmadı. Parazit bile yoktu. Ekip sessizdi. Daha ileri bir araştırma yaparken adamın gece görüş gözlüğünü cebine attı. Adamın göğsünde kalın bir kayış buldu. Bu bir EKG monitörüydü. Kahretsin. Ne oldu diye sordu Kara. O el bombasını bulamaman büyük şans dedi. Adamlar durum monitörleriyle donatılmış. Onları öldürmek, kaçmalarına izin vermek kadar kötü olurdu. Hepsi gittikten sonra ister küpeşteden aşağıya, ister öteki dünyaya, gemiyi havaya uçuracaklar. Gemiyi havaya uçurmak mı diye İngilizce tekrarladı El Haffi gözleri kısılarak. Painter gördüklerini ve etkilerini hızla açıkladı. Geride kalan adamlardan önce bu gemiden ayrılmalıyız. Kıç tarafında motorlu bir kayık gördüm. Geminin filikası diye doğruladı kaptan. Painter başını salladı. Alüminyum bir sandal. Ama bizimle kayık arasında kafirler bulunuyor diye itiraz etti El Haffi. Belki geminin içine girip onların altından geçmeliyiz. Ama adamlarım ateş etmeyi keserlerse kaçarlar. Painter adamın üstünü aramayı bırakıp kapıdan açık güverteye baktı. İki tarafında cephanesi biterken çatışma yavaşlamıştı. Fantomlar dezavantajlı durumdaydı. Silahlı adamların kaçmalarına izin veremezlerdi. Ama onları öldüremezlerdi de. Bu da başka bir beraberlik durumuydu. Ya da değil miydi? Aklına aniden bir fikir gelip hızla döndü. Ama daha o konuşamadan kıç tarafından şiddetli bir patlama duyuldu. Dışarıya baktı. At üçlüsünün ağırlığıyla itilen ambar kapağı şiddetle açılmıştı. Arap atları dört nala koşarak rüzgarlı güverteye çıktı. Sandıkları ezip palatların arasına girdi. Büyük bir kargaşa çıktı. Işıklar parçalandı, gemiye karanlık çöktü. Atlardan bir kısrak doğruca silahlı adamların barikatına daldı. Ateş edilirken at çığlıklar atıyordu. Bu kargaşanın ortasında ambardan çıkan dördüncü at dört nala koştu. Bu beyaz bir Arap atıydı. Alt rampadan uçup güverteye indi. Nal sesleri kalasların üzerinde yankılandı. Ama bu kez vahşi ve başıboş değildi. Omaha iki elinde tabancayla eğerde yükselmişti. En yakın maskeli adamlara nişan alıp iki silahı da ateşledi. Hiç acımadan iki adamı neredeyse tam 12'den vurdu. Omaha yanlarından geçerken iki adam yere düştü. Hayır diye bağırdı Painter kapıdan koşarak. Salvo atışı onun sesini bastırdı. Kıç tarafındaki kapağın hareketi Coral'ın nişancı pozisyonu aldığını gösteriyordu. Omuzunda bir tüfek vardı. Ayakta duran tek silahlı adama nişan aldı. Adam aşağıya atlama niyetiyle sancak tarafındaki küpeşteye daldı. Tek bir tüfek atışı duyuldu. Silahlı adam hayalet bir atın tekmesini yemiş gibi havada asılı kaldı. Kafasının yan tarafı havaya uçmuştu. Cesedi güvertede kayarak küpeştede durdu. Painter inlemesini zor bastırıyordu. Beraberlik sonunda bitmişti. Geri kuvvetler öldüğüne göre Cassandra'nın gemiyi havaya uçurmasına engel olacak bir şey kalmamıştı. 2.10 Cassandra Zodiac bottan tekrar hovercraft'a binerken saatine baktı. Görev süresini 10 dakika aşmışlardı. Güverteye çıkarken yardımcısı tarafından karşılandı. John Kane ona doğru koştu. Yatar konumdaki küratörü kaldırmaya yardım etmeleri için iki adamına emir verdi. Rüzgar hızlanırken deniz çalkantılı bir hal almıştı. Gemiye tırmanmak denge ve zamanlama alıştırması istiyordu. Cassandra içinde demir kalbin bulunduğu çantayı sürükledi. Engellere rağmen görevi tamamlamışlardı. Kane yanına geldi. Botlarından siyah örgü beresine kadar bir adamdan çok gölgeye benziyordu. Argus 8 dakika önce her yerin temiz olduğunu söyledi. Mayınları patlatmak için emirlerinizi bekliyorlar. Ya yıkım ekibi? Cassandra Şabab Oman'daki çatışma seslerini duymuştu. O hızla geri gelirken tek tük kurşun sesi geliyordu. Ama son bir dakika içinde yalnızca sessizlik vardı. Kane başını iki yana salladı. Durum monitörleri az önce sustu. Ölmüşlerdi. Cassandra adamların yüzlerini hayal etti. Hepsi yetenekli askerlerdi. Kaptan köşkünden gelen ayak sesleri duyuldu. Kaptan Sanchez. Bu ekibin telsizcisiydi. Kaygan yüzeyde kayarak durdu. Yine sinyal almaya başladık. 3 kişi. Yıkım ekibinden mi? Cassandra denize baktı. Onun dikkatini fark etmiş gibi Şabab Oman'dan yeni bir salvo sesi duyuldu. Kane'e baktı, adam omuz silkti. Kısa süreliğine bağlantıyı kaybettik diye açıkladı telsizci. Belki de fırtına yüzündendir. Ama sinyal geri geldi, güçlü ve sağlam. Cassandra tekrar denize, geminin ışıklarına doğru baktı. Gözlerini kısıp adamları yeniden hayal etti. Kane omuzundaydı. Emriniz? Yağmur güverteyi dövmeye başlarken Cassandra yanaklarındaki yağmur sızısını hissetmiyordu bile. Mayınları patlatın. Telsizci irkildi ama emirleri sorgulamaması gerektiğini biliyordu. Kane'e baktı, o da başını salladı. Adam yumruğunu sıkıp kaptan köşküne koştu. Cassandra emirler yağdırarak gecikmenin acısını çıkarıyordu. Telsizcinin kendi yardımcısının onayını istediğini fark etmişti. Cassandra bu operasyonu yöneten kişi olsa da bunlar Kane'in adamlarıydı ve az önce üçünü ölüme göndermişti. Kane'in yüzü duygusuz, gözleri cam gibi görünse de Cassandra açıklama yapma gereği duydu. ''Onlar zaten öldü'' dedi. ''Yeni sinyal sahte.'' Kane'in kaşları çatıldı. ''Bunu nereden bilebilir?'' Cassandra onu sözünü kesti. ''Çünkü Painter Crow orada.'' 0212 Painter ötekilerin yanına çömelip Omaha ve Danny'nin çıplak göğüslerine bağlanan kayışları kontrol etti. Ölü adamların kalp monitörleri düzgün çalışıyor gibiydi. Kendi göğsündeki aletin ışığı da düzenli şekilde yanıp sönüyor, nabız atışlarını dışarıda bir yerde gizli saldırı gemisine gönderiyordu. Danny gözlüğündeki yağmur damlalarını sildi. ''Bu şeyler ıslanırsa bize elektrik çarpmaz değil mi?'' ''Hayır'' diye güvence verdi Painter. Herkes güverteye toplanmıştı. Kara, Dan kardeşler, Coral. Clay de ayakta duracak kadar toparlanmıştı. Ama yüksek dalgalar yüzünden geminin iki yana yalpalaması onun sendelemesine ve desteğe ihtiyaç duymasına neden oluyordu. Birkaç adım ötedeki 4 umman sınır devriyesi düzenli atışlar yapıyor, çatışma devam ediyormuş izlenimi veriyordu. Painter bu hilenin ne kadar dayanacağını bilmiyordu. Gemiyi terk etmelerine yetecek kadar sürmesini diliyordu. Kaptan El Haffi mürettebatı toplamıştı. Geminin filikası çözülmüş, indirilmeye hazırlanıyordu. Diğer can kurtaran botu da hazırlanıyordu. 15 kişilik mürettebatın sayısı 10'a inmişti. Kaybedecek zamanları olmadığı için ölenler geride bırakılacaktı. Painter devriye gezen jet skiler tarafından görülmek istemediği için gölgelerin arasından gittikçe yükselen denize baktı. Dalgalar 3,5 metreye yükselmişti. Rüzgar yelkenleri sarsarken yağmur güverteyi tarıyordu. Serbest kalan alüminyum kayık kıç tarafına çarptı. Henüz fırtına bütün şiddetiyle başlamamıştı. Painter jet skilerden birinin yüksek bir dalgayla havalanıp havada asılı kaldığını, sonra öteki taraftan hızla aşağıya indiğini gördü. İçgüdüsel olarak başınaydı ama buna gerek yoktu. Jet skinin kaptanı uzaklaşıyordu. Painter ayağa kalktı. Jet ski gidiyordu. Cassandra anlamıştı. Painter hızla döndü. Kayıklara diye bağırdı. Hemen! 21. ayının sonu. Sayfa 275.